Agos saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Paris-Louis günaydın. Bugün 9 Şubat 2013. Radyo Agos'tan merhaba. Ben Robert Koptaş.
Ben Karin Karakaşlı.
Bazılarının bizi dinlememek için, uykusu tatlı bazılarının bizi dinlememek için sabahın körü dediği bir saatte yine karşınızdayız. Agos'un, Radyo Agos'un yoğun gündemiyle.
Dinlemeyenler utansın ya da daha iyi saatlere bir zaman terfi edelim inşallah.
Evet, bunu da böylece ilk kez sözlü olarak dile getirmiş olalım. Bakalım Ömer Madra müzakere sürecini nasıl yönetecek? Radyo Agos'u belki bir saat ileri almak gibi bir talebimiz olabilir. Olabilir diyoruz ama galiba olacak. Ne konuşuyoruz bu hafta Karin?
Yok sabahın 9'u için hakikaten yani zulüm cumartesi sabahıyla. Ama bir yanıyla da keyifli herhalde bu kadar her telden çalan gazete ve gündemde fazla bulunmuyordur. Yani o şekil söylenince komik oluyor ama hani öyle demek gerekiyor. Kürtlerden başlayacağız. Evet çünkü herkes var maşallah. Kimsenin hakkı kalmıyor en azından. Biliyorsun geçen hafta Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün bir açıklaması olmuştu. 1915'te yaşananlardan ötürü Ermenilerden, Süryanilerden ve İzlidilerden Kürt cenahı adına bir özür ve kamuoyunda da geniş şekilde tartışılmıştı. Biz bu konuyu bir süredir köşe yazılarıyla olsun, haberlerle olsun, söyleşilerle olsun gündeme taşıyoruz. Çünkü 2015 yaklaşırken Kürt kesiminden gelen bu açılımın sağlayacağı imkanları açıkçası önemsiyoruz. Her şey iyiyle açmanın önemli bir yol olduğunu düşünüyoruz. Ve bu haftada genç tarihçilerden yine Kürt kesiminden yetişmiş genç tarihçilerden Alişan Akpınar'la bütün bu süreci arkadaşımız Ferda Balancar bir söyleşiyle gündeme getirdi. Alişan Akpınar'ın söyleşisinde bu bizim de sık sık gündeme getirdiğimiz kullanılma ibaresine karşı kullanılmaktan ziyade 1923'e kadar sürmüş aslında bir ittifaktan söz etmek gerekir vurgusu benim açımdan önemliydi. Ve tabii ki bizim de önemsediğimiz Kürt denen söze toplu bir homojen anlam ifade yani yüklememek, o anlamı yüklememek ki senin yazında da vardı. Alişan Akpınar burada daha ziyade bir Sünni Kürtlerden, Dersimi Alevilerinden ve ayrıca o dönem İstanbul'da yaşayıp bütün bu yaşananlara muhalefetini açıkça koymuş aydınlardan bahsediyor.
Bu konu biraz çetrefilli, çok boyutlu, biraz da derinlemesine tartışılması gereken bir konu. Alişan Akpınar'ın yaklaşımı bu anlamda bence örnek alınabilecek ve takip edilebilecek bir yol çiziyor. Hatırlarsan mecliste Yusuf Alacoğlu ve Sırrı Sakık arasında bir polemikle ilk kez belki de Türkiye'nin daha gündemine düştü bu. Ve sonra da Ahmet Türk'ün özrü geldi. Biraz daha sakince konuşmak, tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Kürt halkını topyekün suçlamak gibi bir şey asla söz konusu değil. Zaten Türk halkını da suçlamak gibi bir şey değil. Biz zihniyeti anlamaya çalışıyoruz. Tarihsel bir trajedinin neden ortaya çıktığını ve geleceğimize nasıl aslında o trajediden aldığımız derslerin katkıda bulunabileceğini tartışıyoruz. Burada benim Kürt siyasetine yönelik bir eleştirim oldu. Yazılarımda dile getirdiğim ve başka ortamlarda da başka mecralarda da dillendirdim. Doğu'ya gittiğimizde, Doğu illerine, Kürt illerine gittiğimizde halkın 1915'i çok iyi hatırladığını, bildiğini, hafızanın bu anlamda çok canlı olduğunu, hatta şarkılarıyla, türküleriyle, anlatılarıyla canlı olduğunu. Ama bu canlılığın hatta bir mahcubiyet ve özür duygusuyla da yan yana geldiğini. Ama bu halktaki bu canlılığın siyasete çok fazla yansımadığını ben düşünüyorum. Yani Kürt hareketi tabii ki bin bir derdi içerisinde bir sürü meseleye de değinemiyor, eğilemiyor. Ama artık hani böyle kocaman bir siyasi hareket olarak BDP'siyle, belediyeleriyle, başka örgütleriyle bu meseleye de yoğunluklu bir şekilde eğilmesi ve kendisini resmi ideolojiden, Kemalizmin tarih yazımından ayırması gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman Kemalizme paralel bir Kürt tarih yazımı örneği görebiliyoruz. İhale 1915 konusundaki Ermenilere yapılanlar konusundaki ihale Kürtlere kalmasın diye. Ama bundan korkmak yersiz çünkü dün akşam bir televizyon programına katıldım, İMC televizyonunda. Hayko Bağdat orada çok güzel söyledi. Yani bizi özgür kılacak olanlar hakikatlerdir. Hakikat bizi özgür kılar. Hepimizi özgür kılar. Kürt hareketinin de böyle bir sorumluluğu var. Bundan kaçmamak lazım. Ben şahsen özrün bütün bunların sonucunda geldiğinde anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani erken özrün, laf arasında söylenmiş bir özrün de çok bir kıymeti harbiyesi de yok gibi geliyor. Yani Ahmet Türk'ün sözünü değersizleştirmek anlamında değil. Ama bu anlamda kat edilmesi gereken yol var. Olgunlaşılması gereken bir süreç var. Bunu pas geçmemek lazım diye düşünüyorum.
Ben de benzer duygu ve görüşler içindeyim açıkçası. Ve aslında kendisi de çok büyük mağduriyetler yaşamış olan, Kürt halkından gelecek olan bu temiz duruşun çok büyük önümüzde imkanlar açabileceğini iyi değerlendirildiğinde ve o anlamda geçmişin aslında bütün meselesinin de bugünümüzü ve geleceğimizi daha farklı şekillendirme yönünde bize sunduğu imkanı değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Madem ki taban buna imkan tanıyor, dünkü programda biraz önce konuşuyorduk, bahsettiğin Diyarbakır'dan yapılan aslında görüşmeler halkın olanca açıklığıyla zaten bizzat tanık olduğu şeyi 1915 acısını rahatlıkla konuşabildiğini gösteriyor. Taban buna hazırken bunun daha cesur bir şekilde dillenmesi herhalde çok büyük farklar yaratır.
Orada ilginç bir asimetri var ülkenin batısıyla doğusu arasında. Yani Kürtlerle Türkler arasında diyebiliriz belki de. Kürt halkı biliyor, konuşuyor. Bundan dolayı üzgün, mahcup ve Ermenileri bir anlamda da kucak açıyor. Ama Kürt siyaseti ve Kürt aydınları bu anlamda çok daha çekimser ve temkinli. Batı tarafında gerçekten hiçbir bilgi yok. Hafıza yok. Üzeri kapatılmış. Ermenilere dair ne olduğuna dair hiçbir şey yok. Sadece resmi ideolojinin şekillendirdiği bir takım ön yargılar ve öfke, nefret var. Türk diyebileceğimiz kesimde. Buna karşın bir grup Türk aydını en azından sivil toplum alanında çalışarak gazeteciler vesaire 1915 konusunda bir mücadele ve bir bilinç üretebildiler. Yani orada tabanın olmadığı bir yerde üretilen şey Kürt hareketinde taban olduğu halde üretilememiş. O da ilginç geldi bana.
Bir de bu Doğu Batı ayrımlarının bu kadar zaten dayatılmış şeyler olmasından da yola çıkıp o kompartmanları yıkmak için çaba harcamakta ve birbirinin gündemini hissedebilir, anında bilebilir ve tepki verebilir olmakta da herhalde çok büyük bir sınav vereceğiz. Aslında zaten hani milli birlik ve bütünlük denilen şey ancak o gönüldaşlıkla olabilecek bir şey gibi.
Evet, yoksa kurucu unsur gibi bir iddiayı sürekli yinelemek de değil. Şeyi de söyleyelim. Biz Agos olarak hani 2015 bizim için bir anlamda önemli, bir anlamda önemsiz. Tabii ki o güne giderken daha fazla konuşulacak 1915 ama meselenin 2015'te bitmeyeceğini, çözülmeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Bu bilinçle ve soğukkanlıkla bakıyoruz meseleye. Ama 2015'e yaklaşırken de Kürtler ve 1915 konusunu önümüzdeki sayılarımızda, önümüzdeki aylarda giderek daha fazla konuşacağımızı ve dediğim gibi biraz daha derinleştirmeye çalışacağımızı, suçlamak gayesiyle değil, anlamak gayesiyle yaklaşacağımızı da söylemiş olalım.
Bir diğer konumuz aslında açılması yine yılan hikayesine döndürülen ruhban okulu meselesiydi. Orada hem de Evren'de de hem de Yorgo Demir üzerinden birebir özellikle Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ve Başbakan Erdoğan arasında Katar'da başlayan buluşmanın izlenimleri bir yanda, ekümenik patriklikten yapılan açıklamalar diğer yanda, iki taraflı bir takibat oldu haber açısından. Yine bir umutların çok yükseltildiği bir dönem ama aynı zamanda o umutlar layıkıyla yerine getirilmediğinde fıs diye söndüğü için büyük bir temkin de görülüyor.
Uzun zamandır eli kulağında diye bakılıyor Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasına. Gerçekten ekümenik patrikhaneden aldığımız bilgiler de hep bu yönde oldu. En son geçen yaz Heybeli'de okulun içinde Patrik Hazretleri bir toplantı yaptı. Ben de o toplantıya katılma şansına erişmiştim. Orada da hani sürekli tekrarlanıyor, sürekli tamam artık olacak deniyor ama bizim sabrımız da tükeniyor gibi bir haleti ruhiye içindeydiler. Hala o durum devam ediyor. Son zamanlarda müzakerelerin, temasların yakınlaştığını, çoğaldığını biliyoruz. Yaptığımız son görüşmede Yorgo Demir arkadaşımız yaptı. El Fidorios Lambrianidis'e, yani Bursa Metropoliti ve Ruhban Okulu'nun müdürü. Oradan aldığımız bilgiler de neredeyse okulun bütçesi ve bir takım teknik detayları dahil her türlü hazırlığın yürüdüğü ve hani yarın açılacakmış gibi okul, her şeyin hazır olduğu. Burada sadece artık işin siyasi iradeye kaldığı, AK Parti hükümetine kaldığı yönünde bir mesaj alıyoruz. Umarız o adım da atılır. Verilmiş çok söz var. Ruhban Okulu kapalı kalmamalı.
Evren Dedin'in yazısında da bu olumsuz şekliyle kullanılan mütekabiliyet ilkesi tekrar gündeme gelmişti. Dileriz mütekabiliyet Batı Trakya ve Atina'da cami inşaat ve ruhban okulunu çözümsüzlükte bırakma yanında bir eşleştirme şeklinde olmaz. Bir diğer haberimiz de bu Ayasofyalarla ilgili. İznik'teki Ayasofya'nın 2011'de bir bayram namazıyla cami olarak kullanıma açılmasından sonra şimdi de Trabzon'daki Ayasofya Müzesi'nin cami olması gündeme gelmiş. Bu vesileyle de yardımcı doçent Ersoy Soy'dan, Kastamonu Üniversitesi'nden Türkiye'de Kilise ve Manastırlar adlı kitabına da alacağı üzere hali hazırda Türkiye'de 9 kilisenin, Ayasofya adlı 9 kilisenin olduğunu belirterek bunların şimdiki halinin de bir dökümünü arkadaşımız Emre Ertani'ye sunmuştu. Buradaki hikaye tabii bu camiye dönüşen kilise kullanımları, ne kadarı müze, ne kadarı harabe olarak bırakılmış, ne kadarı cami olmuş ve bunun meşhur İstanbul'daki Ayasofya Camii'ne, müzesine, kilisesine yapacağı yansıma.
Buradan şey haberine geçebiliriz sanırım. Sevindirici bir haber. Kartal Kilisesi'nin, Kartal Ermeni Kilisesi'nin sahip olduğu Bezciyan Okulu'nun tapusunun iadesi. Hızlıca geçelim. Beni fotoğrafıyla çok çarpan bir haber oldu.
Çünkü hakikaten öyle mi?
Kilisenin yönetim kurulu toplu halde kameranın karşısına geçmişler. Önlerine tapuyu koymuşlar. Geri aldıkları okulun tapusunu, el konulan, gasp edilen okulun tapusunu ve onun arkasında mutlulukla poz vermişler. İsimlerini de söyleyeyim. Onların emekleriyle çünkü bu mülk kazanılmış oluyor, geri alınmış oluyor. İrma Gencoyan, Şahin Alakuş, Gülbenk Ustaoğlu, Aret Çakıcı, Artin Çankar, Oğanne Sağkoğlu uğraşmışlar ve 1812'de kurulan Bezciyan Okulu'nun tapusunu geri almışlar. Bu geri almalar, geri kazanmalar daha önce mümkün olmuyordu. Son yılların gelişmeleri, son yıllarda yapılan yasal değişiklikler sayesinde olabiliyor. Biz bu yasal değişiklikleri yeterli bulmuyoruz. Daha köklü değişikliklerle bütün mülklerin iadesi edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama en azından yiğidin hakkını da vermek lazım. AK Parti'nin yaptığı değişiklikler sayesinde mümkün olabildi. Biraz Ermeni cemaatinin çoğunluğunun AK Parti'ye son zamanlarda daha fazla meylediyor olmasının arkasında bu gelişmenin payı var. Çünkü daha önce bunlar olmuyordu.
Bir diğer haberimiz seçime hazırlanan Ermenistan'dan. Ermenistan'da 18 Şubat'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylardan Barur Hayrikyan'a yönelik 31 Ocak günü bir suikast girişimi oldu. Hayrikyan omzundan yaralandı ve hemen akabinde de yaptığı açıklamayla öteden biri muhalif olarak bedelini ödediği, Rusya'nın bu suikastin arkasında olduğunu, Ermenistan'ı kendi denetimine almak için bir takım manipülasyonlarda bulunduğunu söyledi. Bu da aslında seçimin sonucunun bile neredeyse açık görüldüğü Ermenistan seçimlerini bambaşka boyutuyla tartışmaya açtı.
Ermenistan seçimi gerçekten çok sakin beklenen bir seçimdi. Çünkü Sarkisyan kazanması %100 olan aday, yüzde kaç oyla kazanacağı belki kritik bir önem arz ediyor. Başka adaylar da var. Yanılmıyorsam toplamda 8 aday var. Barul Harikyan da iddialı adaylardan biri değildi. Ama hani onun geçmişi, Sovyet döneminde siyasi tutuklu olması, Ermenistan'ın bağımsızlığında belli bir rol oynamış olması, sürgüne gönderilmiş olması ve hala Rusya'ya karşı bir tavır içinde olması nedeniyle seçim öncesi bir karışıklık hali yaratıyor. Bu da bir kriz olabilir mi gibi bir soru en azından akıllara düşürüyor. Ben önümüzdeki çarşamba Ermenistan'a gidiyorum. Seçimleri oradan takip edeceğim. Bilmiyorum Radyo Agos olarak ne yapabiliriz. Cumartesi günü belki de bir telefon bağlantısıyla bir bilgi geçerim. Belki önümüzdeki hafta Ermenistan seçimlerini daha geniş konuşmamız mümkün olabilir. Çünkü 18 Şubat'ta pazartesi günü seçim yapılacak. Bu konuyu da takip edeceğiz. Manşetimiz bu hafta Azeri yazar Ekrem Eğlisi'nin uğradığı baskılar hakkında. O konuyu biraz daha ayrıntılı biraz sonra konuşacağız. Ekrem Eğlisi'nin hatırına, onun yaptığı güzel şeyi, şeye şükran duygusuyla, ki yine birazdan konuşacağımızı hatırlatayım, Azerice bir şarkıyla, daha doğrusu Ermenice bir şarkıyla, özür dilerim ama bir Azerbaycanlı sanatçının, Azeri sanatçının seslendirdiği bir Ermenice şarkıyla devam edelim. Reşit Behbutov adını pek çoğumuz duymuşuzdur. Azerbaycan'ın en ünlü seslerinden biri, dünyaca ünlü bir tenor. 1915'te doğmuş, 1989'da Moskova'da hayatını kaybetti. Hem Azeri halkı hem de diğer Sovyet Cumhuriyetlerinin halkları tarafından baş tacı edilen bir isim. Çok önemli bir isim. Repertuarında da Farsçadan Urduca'ya, Rusça'dan Bengalce'ye kadar birçok dilde şarkılar vardı. Bulbul diyecek, Ermenice bir şarkı. Bülbül demek, tahmin edebileceğiniz üzere. Ve sabah şarkıyı tekrar tekrar dinledim. Ermenice telaffuzu o kadar güzel ki bütün harfleri çok doğru tınlatarak okuyor. Azeri Ermeni halklarının kardeşliği için gelsin.
Sincer kes karnem du ins hapeti erir kraktdir horas hapeti vol vulagu ganche garona koga varter siru janerine koga yerb gavats min Sumen tariner denkir dun arjane yer ki yeter kezi garu titarne.
Ağustos tarihinin yine enteresan haftalarından birini yaşadık. Ağustos hayatında ilk kez bir Azerice manşetle çıktı. Men sülhe ses veririm dedi. Ben barıştan yanayım dedi. Ve bunu da yaparken aslında Azerbaycan'ın ünlü yazarlarından Ekrem Eğlisli'nin barışa adanmış ve maalesef bedeli ağır ödetilen son dönemdeki girişiminden yola çıktı. Biraz bunu bir hayli ayrıntılı kendimize mesele edindik. Çünkü Agos'un aslında mücadele alanına birebir hitap eden bir konu. Yani herhangi bir manşet değil, çok kıymetli bir şey. Olanları kısaca hatırlayalım. Her şey aslında bu ünlü yazarın bir öyküsünün Taştan Rüyalar Rusça'da bir antolojide yer almasıyla başlıyor. Oradaki uzunca öyküde de bir Azeri sanatçı... Karabağ'dan gelmiş olan yine Ermenilerden yaşlıca bir adamın dövüldüğünü, müdahale de etmezse öldürüleceğini görüyor ve müdahale ediyor. Bu kadar sade bir şeyden bahsediyoruz.
Orada o yaşlı Ermeni'ye zulmeden onu dövmeye çalışanlar da bu arada Ermenistan'dan kovulmuş olan, belki benzer türden şiddetlere maruz kalarak kovulmuş olan Azeriler öyküde.
Ardından bu Aralık ayında öykü çıktıktan sonra geçen hafta zannediyorum ilk nerede çıktı Robert bu bir yurt dışı şeyinde?
New York Times'ta yayınlanmış ilk haber. Ondan sonra da Türkiye'de Milliyet New York Times'a atıfla verdi.
Ve birdenbire ehlisli istenmeyen adam ilan edildi. Çok da sevilen, yani bir halk sanatçısı unvanına sahip bir yazardan bahsediyoruz, 75 yaşında. Evinin önünde protestolar, bir tabutun içinde kendisine yazar diyen gençlerin maalesef kitapları toplaması, yakması, eşinin ve oğlunun işten atılmaları, yani her anlamda bir linç girişimiyle kuşatılmış durumda.
Perşembe rejimin, günü de İlham Aliyev halk sanatçısı unvanını geri almış. Yani
rejimin bütün şerri üzerinde. Aynı rejimin tabii kimleri teltif ettiğini de biz maalesef biliyoruz ve bu tercihler aslında hani barışa yönelik duruşları da çok ifade eden şeyler.
Bizim için şu açıdan önemli bir haberdi. Biz bir süredir, uzunca bir süredir aslında Azerbaycan'la daha güçlü bir bağ kurmak istiyoruz Agos olarak. Yani oradaki demokratik muhalefeti, oradaki sivil toplumun sesini duymak, duyurmak istiyoruz. Çünkü Azerilerle Ermeniler arasında yaşanmış olan savaş ve hala süren gerginlik bu iki halkı birbirinden çok uzaklaştı. Sovyet döneminde aslında biraz önceki Behputov şarkısında da anladığımız gibi çok yakın olan iki halkı birbirine düşürdü ve prototipler, ön yargılar, nefret çok hakim hale geldi. Ama biz hiçbir halkın kötü olmadığına, hiç kimsenin kötü olmadığına iman etmiş bir gazete olarak Azerbaycan'da da çok farklı seslerin olduğunu biliyoruz. Oradaki rejimin baskıcı yapısı nedeniyle bu sesler duyulmuyor. Ermenistan'da evet çok demokratik değil ama orada daha çoğulcu bir sivil toplum en azından var. Oradan bu tip sesleri duymak daha kolay oluyor ama Ekrem Eğlisli gerçekten cesaret göstererek bu öyküyü yazmış. Ne kadar cesaret gerektirdiği bu tip şeylerin de sonrasındaki tepkilerden zaten anlaşılıyor. Fatih Gökhan Diller arkadaşımız telefonunu bulup kendisine ulaştı çarşamba günü. O konuştuğu sırada Ekrem Eğlisli'nin sesi titriyordu. Ses kaydını da dinledik daha sonra beraber. Sokakta kapısının önünde gösteriler devam ediyordu. Bu çok acı bir şey, bir yazarın böyle bir muameleye maruz kalması. Bunu biz kendi ülkemizden de çok iyi biliyoruz, yaşadığımız ülkeden. Ve Eğlisli için gerçekten kaygılanıyoruz, korkuyoruz. İnsan hakları örgütlerinin hem Türkiye'den hem uluslararası insan hakları örgütlerinin bu konuya daha fazla eğilmesi, dikkat çekmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü orada tehlike altında olan, gerçekten hayatı tehlike altında olan bir yazar var. Ve bu yazar sadece barışı savunduğu için, halkların kardeşliğini savunduğu için ve bu tavrından da taviz vermediği için bu baskılara maruz kalıyor. Bu gerçekten çok üzücü.
Bir de bütün bu kuşatılmışlığın ve korkuların içinde hükümetin organize ettiği bir protesto demesi, halkla hükümeti aslında rejimin kızıştırdığı bir gösteri olduğunu söylemesi ve ısrarla bu yolda hem biz Azeriler hem de siz Ermeniler birlikte adım atalım çağrısını yinelemesi, bunun arkasında durması çok çok kıymetli olsa gerek. Bir diğer şarkımız bu nedenle yine ve yeniden Ekrem Eğlisli'ye gitsin. Bu sefer de ülkemizin en güzel seslerinden Feryal Öney'den dinleyelim. Kardeş türkülerden tanıyoruz Feryal Öney'i. İlk solo albümünü 1996'da Azeri müzisyenler eşliğinde Azeri Şarkıları adıyla çıkarmıştı. Oradan bir bülbül şarkısı, Azerice bir bülbül şarkısı, sözleri Mehmet Rahim'e, müziği Elekber Tagiyev'e ait, güzelim sesiyle Feryal'den geliyor. Thank you.
Radyo Agos.
Kainatın tüm titreşimlerini açık radyo.
Reklamlar.
Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar ve Cenk Dereli. Her Perşembe 11.30'da 94.9 Açık Radyo.
Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Reklamlar bitti.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo.
Sandıktaki sesler. Anadolu'da Rum müziği, Yunan şarkısının yüzyılı. Cumartesi 16'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Ariana Ferentino ve Niyazi Dalyancı. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo.
Radyo Agos. Tekrar merhaba. Bu hafta bir avukat konuğumuzla daha birlikteyiz. Üçüncü haftada üst üste üç avukat konuğumuz olmuş. Ama dava...
Türkiye utansın.
Evet yani bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü onların mücadeleleri sadece mahkemelerle sınırlı değil. Aslında hukuk mahkemede tecelli etmediği sürece hayata değin avukatların söyleyeceği çok fazla şey oluyor. Bahsi geçen konuğumuz aynı zamanda insan hakları savunucusu. Emeğini bu yolda çok esirgemeden veren bir isim. Sevgili Eren Keskin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Eren Keskin'in şu an özellikle Radikal'de ilk önce İsmail Saymaz'ın haberiyle gündeme gelen ve ardından Türkiye basınında yoğun olarak yer bulmaya başlayan üstlendiği yeni bir dava var. Biz de kendisini hem gazeteye hem bugün Radyo Agos'a bu konu üzerinden başlangıç olarak konuk ediyoruz. 7 Ağustos 1982'de Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki silahlı çatışmada yaralı olarak yakalanıp 28 Ocak 83'te idam edilmiş Asala üyesi Levon Ekmekçiyan'ın ailesi oğullarının cenazesini geri istedi 30 yıl sonra. Ve bu noktada da avukatları Eren Keskin aracılığıyla bir resmi talepte bulundu. Bu tabii aynı zamanda Türkiye'nin en büyük yine zorlu tabularından, konularından biri olan Asala dönemini de çok bambaşka bir boyutuyla beklenmedik bir şekilde gündeme getirmiş oldu.
Eren Hanım, bilmeyenler için birçok dinleyicimiz bilmiyor olabilir. Esenboğa'daki çatışmayı ve Levon Ekmekçiyan'ın buradaki rolünü anlatabilir misiniz kısaca?
Evet. Şimdi tabii aslında bu konu... bizim coğrafyamızda çok tartışılmış bir konu değil. Maalesef yani kendilerini devrimci olarak tanımlayanların da çok tartıştığı bir konu değil. Biz 12 Eylül yargılamaları ve idamları deyince hep belli insanları biliyoruz. Levon Ekmekçiyan bu anlamda kendi siyasi görüşüne yakın olan Türkiye'li insanlar tarafından da çok fazla dillendirilmemiş biri. Haberin başında da söylendiği gibi Esenboğa Havalimanı'nda bir çatışma oluyor ve kamuoyuna yansıyanlar değil ama bizim başka taraflardan edindiğimiz bilgilere göre bir basın taramasıyla daha doğrusu internet taramasıyla da benim öğrendiğim bilgilere göre aslında çatışma polisin ateş açmasıyla başlıyor o gün ve Levon Ekmekçiyan ve yaşamını yitiren arkadaşı insanlara sesleniyorlar bizim sizinle bir sorunumuz yok diye ama her halükarda orada bir çatışma yaşanıyor. İnsanlar 8 kişiydi sanıyorum yanılmıyorsam yaşamını yitiriyor. Levon Ekmekçiyan'ın yanındaki arkadaşı da yaşamını yitiriyor ve Levon Ekmekçiyan yaralı olarak yakalanıyor. Şimdi burada tabii asıl olarak olayın ne olduğunun dışında çok büyük bir hukuksuzluk başlıyor. Yaralı bir şekilde cezaevine konuluyor ve yakalanmasından tam bir ay sonra mahkeme önüne çıkarılıyor. Yani günler de çok ilginç. Bir gün, iki gün sarkmıyor. Tam bir ay sonra çıkarılıyor ve avukatsız olarak... hiçbir hak tanınmadan, kendisini ifade etmesine hak tanınmadan bir celsede idamına karar veriliyor. Hatta o dönem yine benim aldığım bilgilere göre Ali İhsan Sebük isimli ve sağ görüşleriyle bilinen bir avukat başvuruyor ve diyor ki mahkemeye, ben bu kişinin avukatlığını yapmak istiyorum. Görüşlerini hiç savunmuyorum ama böyle bir hukuksuzluk olamaz. Bir insana savunma hakkı verilmeden idam kararı verilemez diyor ve onun talepleri de kabul edilmiyor. Ve daha sonra da idam ediliyor.
Burada dikkat ettiğim tarihlere 7 Ağustos 82'de evet. Çatışma olmuş Esenboğa'da. Evet. 28 Ocak 83'te idam evet. Edilmiş. Yani evet. 4,5 ay gibi
çok
bir süre içerisinde.
Çok kısa bir sürede. Yani temyiz edilmeden, biz aslında ne anlatmak istediğini bile öğrenemeden, hiç kimse öğrenemeden Levon Ekmekçiyan'ın idamına karar veriliyor. Şimdi tabii bu davayla ilgili... Benim kişisel olarak ilgimi çeken bir konuydu bu. Biz hatta Recep Maraşlı'yla yıllar önce bunu Avrupa'da konuşmuştuk ve o da çok şikayetçiydi. Yani hatta Türkiye solunda da çok milliyetçiliğin egemen olduğu üzerinden bir tartışmaydı ve dedi ki o dönem bizim dışımızda kimse dile getirmedi Levon Ekmekçiyan konusunu. Biz savunmalarımızda da dile getirdik. Böyle dedi, kapatılmış korkunç bir konudur. Yani onu da böyle hep içini acıtan ve hep kendilerini de sorguladığı bir konuydu. Öyle bir konu da geçmişti aramızda. Tabii bana böyle bir şey geldiğinde bir arkadaşımız aracılığıyla geldi. Böyle bir şeyi sen üstlenir misin avukatlığı diye. Ben çok mutlu oldum. Yani bu konuda ortaya çıkması konusunda en azından biraz benim bir katkım olabilirse
yani
diye.
Yani ailesi size Levon Ekmekçiyan'ın naaşını yanlarına almak için. Yani.
Evet, sadece ve ben aslında şunu da söyledim aileyle. Telefonla konuşuyoruz biz tabii. Çok hukuksuz bir yargılama söz konusu. Başka taleplerde de bulunabiliriz. Örneğin 12 Eylül davasına müdahil olabilirsiniz. Onun dışında iadeyi muhakeme talebinde bulunabiliriz. Yok dediler. Yani biz hiçbir şey istemiyoruz. Biz sadece cenazemizi almak istiyoruz. Hatta bana da şey dediler. Siz gözü alabilecek misiniz? Yani onlar için bence çok zor bir şey bu. Bu kadar yıl bekledikten sonra. Ve tahminimce anneleri ağır hastaymış. Çok büyük ihtimalle son arzusu herhalde. Biraz da onu yerine getirmek
nerede
istiyorlar.
Nerede yaşıyor Ekmekçiyan ailesi?
Paris'te yaşıyorlar. Mesela basından görüşmek isteyenler falan oluyor. Şey diyorlar, yani onların hep şu korkusu var anladığım kadarıyla. Cenazelerini almalarına izin verilmeyebilir. Hani o kaygıyla yaşıyorlar. Ama ben öyle bir şey tabii ki olamaz da zaten yasal olarak. Şimdi biz aslında mezar yeri biliniyor büyük ihtimalle ama resmi bir bilgi olsun istedik. Bu nedenle ben İçişleri Bakanlığı'na bilgi edinme yasası çerçevesinde başvuru yaptım. Mezar yerinin bize bildirilmesi konusunda. Ondan sonrası zaten çok zor olacağını tahmin etmiyorum. Yani savcılığa başvuracağız ve bu ölülerin nakli genelgesi diye bir genelge var. İşte bir cenazenin nasıl sağlık kuralları çerçevesinde çıkarılacağını falan düzenliyor ve belediyelere görev verilmiş. Ondan sonra da büyük ihtimal mezar açılacak.
Sizin bilginize göre nerede mezar? Geçenlerde Sabah gazetesi bu konuda bir haber yaptı diye biliyorum.
Cebeci, Ankara Cebeci'de. Zaten yani o dönem açıklamalara göre mezarlık orada ama yine de dediğim gibi resmi bir bilgi istedik.
O habere göre, Sabah gazetesindeki habere göre işte Cebeci Asri Mezarlığı'nın Hristiyanlara ait bölümüne gömülmüş. Öyle. Ama üzerinde herhangi bir işaret, mezar taşı, isim, lefa yokmuş.
Yokmuş. Onu da Sabah gazetesinin bana verdiği bilgiye göre Hristiyan vatandaşların cenaze işleriyle ilgilenen bir şeyle görüşmüşler. Onlar demişler ki hani saldırı olmasın diye biz bir isim koymadık mezarının başına ama biz yerini biliyoruz. Yani yeri burasıdır diye
Eren
bilgi
Hanım,
vermişler.
Siz hatırlıyor musunuz o yargılama günlerini veya eylem gününü, saldırı gününü?
Ya ben tabii hatırlıyorum şöyle, o dönemlerde biz böyle yeni işte sol, benim üniversite yıllarımdı, yeni yani üniversite yıllarım, hatırlıyorum ama o dönem tabii korkunç bir şey vardı, insanların başka bir şey düşünmelerine izin verilmiyordu ve çok haberler çok yanıltıcı, yönlendirici, biçimlendirici haberler çıkıyordu. Hatırlıyorum tabii. Ben o dönem bir sol grubun içindeydim ve orada da tartışılmıştı bu konu. Ama çok da tartışıldığını söyleyemem. Yani diğer solcular gibi konuşulmadı, tartışılmadı. Büyük bir konu olmamıştı hatırladığım kadarıyla.
O noktada da siz zaten sol ve sağın birleştiği gibi bir şeye de dikkat çekiyorsunuz.
Evet, hep. Yani ben buna İnsan Hakları Derneği'nde çok uzun yıllardır tartıştığımız bir konu ve ne yazık ki hani solcu olan arkadaşlarımızla da bunu çok tartışırız ve kızarlar biraz. Ama ben çok açık bir şekilde Türkiye'de sağın ve solun aynı iddiaçı gelenekten beslendiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin kırmızı çizgileri konusunda aslında çok da farklı düşünmediklerine inanıyorum. bu Ermeni soykırımı, Kürt meselesi, Kıbrıs'taki askeri işgal, genel olarak antidemokratik laiklik, yani birçok konuda öyle bir an geliyor ki ne kadar birbirine benzediklerini görüyorum. Yani ben şahsen böyle düşünüyorum. O nedenle de aslında hani her şeyi devletten istemekten önce kendimize dönüp biraz kendimizi sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani İnsan Hakları Derneği de dahil olarak ki en ast üst ilişkilerinin az olduğu bir kurumdur. Ama bütün yapılarda Türkiye'de yerleşik militer, feodal ve erkek egemen anlayışın her yerde çok egemen olduğunu düşünüyorum.
Tam da bu noktadan belki programın ikinci bölümünde söyleşiyi özellikle tam da bu davanın bize sunabileceği imkanlar üzerinden genişletmekte fayda var. Çünkü çok simgesel bir yanı olduğu besbelli.
Yani yanlış anlaşılmasını istemem. Ben şahsi duruş itibariyle en azından hepimizi kapsayacak bir şey olmayabilir ama ben her türlü bu tip silahlı eyleme karşı bir insanım. Asalların pek çok insanı öldürmüş olması da benim için bir üzüntü kaynağı ve Ermenilerin böyle bir eylem biçimini seçmiş olması da ayrı bir üzüntü kaynağı. Tasvip edeceğim şeyler değil ama Asala'nın nasıl bir tarih üzerine, nasıl bir reddedilişin isyanı olarak harekete geçtiğini, oluştuğunu da unutmamak lazım. Yani Türkiye 1915'ten Asala'nın çıktığı yıllara kadar farklı bir tavır izleseydi, Türkiye reddi, inkarı değil de kabullenmeyi ve özrü seçseydi, Asala gibi bir olay olmayacaktı ve Levon Ekmekçiyan gibi insanlar da böyle bir yolu tercih etmeyeceklerdi.
Zaten bütün mesele de o tersten okunan tarihi bir miktar geriye çevirip oradan bambaşka bir okuma sağlamak. Yoksa dediğin kesinlikle
adaletin ne kadar elzem bizim için, hepimiz için nasıl ekmek ve su kadar önemli olduğunu da Levon Ekmekçiyan davası tekrar gösteriyor. Tasvip etmediğimiz bir eylem biçimini seçmiş olabilir ama silahlı bir militan dahi olsa 4 ay içinde 12 Eylül mahkemelerinin o bildiğimiz boğucu insanı mahveden havası içerisinde hızlıca idam gibi bir cezaya mahkum edilmiş olması, temyizsiz.
Ve dahası ondan dolayı da oluşmuş olan bütün hava, yani Türkiye Ermenileri üzerinde olmak üzere Türkiye genelinde ve bütün konunun giderek daha da tabulaşması ve dışişlerinin belki de çok daha tabii sekter bir pozisyona itilmesi üzerinden tarihi konuşamaz hale gelişimiz.
Ve Levon Ekmekçiyan'ın ailesinin avukatları Eren Keskin'in çabalarıyla amacına ulaşması ve oğulların hiç değilse bir mezarına sahip olmaları da 12 Eylül'ün haksızlıklarının, adaletsizliklerinin birinin en azından daha çok küçük bir telafi ama giderilmesi anlamına da gelecek diyelim ve bir şarkıyla devam edelim.
Aşık Veysel'in Aras Kenarı'nın ince dumanı gelecek. Yine bülbüle seslenen bir ozandan. Sınırın bu tarafında Aras Nehri için bir halk şarkısı, bir Erzincan türküsü.
Aras kenarının ince dumanı, Aras kenarının ince dumanı, dağlara yayır he ye ye ye ye ye ye, seher zamanı. Dağlara yayılır he ye ye ye ye ye ye, sar zamanı. Düşmanın öldürdü şehit babanı, düşmanın öldürdü şehit babanı. Gel seninle ağlayak ye ye ye ye ye ye, karşı karşıya. Gel seninle ağlayak
Radyo Agos'a Avukat Eren Keskin söyleşimizle devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada biraz 1915, belki Türkiye solunun 1915 konusundaki tavrımı konuşmayı biraz derinleştirerek devam edelim istiyorum. Siz Türkiye solunun içinden gelen bir insansınız, hala oradasınız ve bütün hayatınız neredeyse siyasi hayatınız onun içinde geçti. Nedir? Yani 1915... 60'lı yılları siz bilmiyorsunuz muhtemelen. 70'lerin sonu, 80'lerde Türkiye solu için bilinen bir konu muydu? Oradan başlayalım isterseniz.
Bence bilinme ihtiyacı duyulmayan bir konuydu. Yani öyle düşünüyorum. Ne yazık ki Türkiye'de bütün sol, hepimiz dahil, Cumhuriyet okuyarak solcu olduk. Yani başka bir imkan da yoktu zaten. Yani Cumhuriyet çok böyle övünülerek ellerde taşınılan bir gazeteydi solcular açısından. Ve Cumhuriyet'in içeriğini düşündüğümüzde herkesin nasıl solcu olduğunu anlamak çok mümkün. Ben aslında Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte her işin ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de solun çok büyük bir bölümü Kurtuluş Savaşı ve devrim olarak görür Cumhuriyet'in kuruluşunu. Ben mesela böyle görenlerden değilim ve çok azınlık olduğumuza da inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında 1915 soykırımını gerçekleştiren İttihatçı geleneğin bir devamı olarak kuruldu. Yani Mustafa Kemal kendisi de bir İttihatçıydı ve aslında bir bakış farkı yoktu. Küçük iktidar kavgaları vardı İttihatçı soykırımcılarla arasında. Ama bu böyle yansıtılmadı. Bunu sol da sağ da bu şekilde içselleştirdi. Biz sanki yeni bir cumhuriyet kurulmuş olarak ve anti-emperyalist. Ben bu anti-emperyalist kavramının da solu çok biçimlendirici, çok yanlış biçimlendirici bir. Çünkü her şeye emperyalizme karşı olma noktasından baktı sol. Hatta Ermeni soykırımının gündeme getirilmesini dahi emperyalistlerin bir işi olarak gördü. O nedenle solun çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum ben. Yani kendilerini demokrat olarak tanımlayanların bile bu meseleye yaklaşımlarında solun çok yanlış bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela o dönem savunmalar, 12 Eylül savunmaları son derece önemlidir. Hiçbir savunmada Rızgari davası dışında bildiğim kadarıyla Ermeni soykırımından söz edilmemiştir. Oysa kendilerine baskı uygulayan bir anlayışın gerçekleştirdiği ve yüzyılın en büyük suçundan söz ediyoruz. Yani bunu gündemine almayan bir sol bana göre sol olamaz.
Sol okumada ben de şöyle bir hata görüyorum ve bu söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Hani bunu biraz daha belki şey yapmak için ne kadar hatalı bir sınıf okuması da yaptığını gösteren bir şey. Sol hani tarihe sınıf perspektifinden baktığını iddia ediyor. Türkiye'de de öyle. Doğan Avcıoğlu'nda en çok billurlaşan, görünen bir şey ve zaten solu da çok etkilemiş isimlerden birisi Yön Dergisi'nde 60'lı yıllardan itibaren. Ermeni soykırımını ve Rumların gönderilmesini, mübadeleyi komprador burjuvazinin tasfiyesi olarak görüyor. Evet. Komprador burjuvaziyi de işte sizin dediğiniz gibi emperyalizmin uzantısı. Bir tür adeta beşinci kol gibi Türkiye'de onların çıkarlarının savunuculuğunu yapan bir grup olarak görüyor. Ve bunu bütün Ermenilere ve Rumlara yayıyor. Halbuki baktığımız zaman Ermenilerin de Rumların da bütün o sosyolojik canlılıklarıyla en alttan en üste kadar çok sınıflı. Evet. Kendi içinde de sınıflı ve ezen ezilen ilişkisinin olduğu işte köylü nüfusun, işçi nüfusun, hamalların, esnafın bütün tabakaların var olduğu topluluklar olduğunu ve bunların tamamının tasfiye edildiğini. Evet. Burada da tasfiye tabii ki katil, öldürme ya da
en hafif tabirle göçertme, göç ettirme.
Hala bugün de olan o adalarda, modalarda şey vardır ya, o dönemlerden miras ve hani bir muhalif olması gerektiği düşünülecek kesim tarafından da tabii sahiplenilmesi ve çoğaltılması farklı gerekçelerle çok perçinledi o imajları.
Yani aynen o şekilde devam ediyor. Ben kendi hayatımda da yaşadım. Hani solcu bir arkadaşımız Aras Yayıncılık'ta ben çalışırken Ankara'da okuyan kendisinden bir konuda yardım istediğimizde bunun ücretini konuşurken siz Ermenisiniz, zenginsinizdir canım, bolca verin işte diye şakayla da karışık olsa böyle bir şey söyledi. Ben henüz daha küçüktüm, 20 yaşında falandım ve şoke olmuştum çünkü hani yok öyle bir zenginlik yok maalesef. Evet, yani evet. Keşke olsa.
Evet. Yani ben çok uzun yıllar hiç tatil yapmadım İnsan Hakları Derneği'ndeki görevimiz nedeniyle. Bundan 5 yıl önce ilk defa uzun bir süre sonra Bodrum'a gittim. Orada gerçekle karşılaştığımı gördüm. Yani burada hep siyasi çevrelerleyiz, konuşuyoruz falan ama sıradan tabiri caizse ama kendini solcu olarak tanımlayan bir kitlenin içindeydim gittiğimiz yerde. Ve orada mesela yani Ermeni soykırımı dediğim anda, yani soykırım kavramını kullandığım halde bana nasıl saldırdıklarını inanamadım. Sen nasıl böyle bir, sen emperyalistlerin diliyle konuşuyorsun diye. Yani hakikaten anlaşılır bir şey değil ama böyle, gerçeğimiz böyle. Yani hala da ben bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani soldaki çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Aslında bütün ihlaller için. Mesela ben geçen yıl İnsan Hakları Derneği'nde şöyle tartıştığımızı hatırlıyorum. Bir kadın başvurdu. Burjuva bir kadın ve kocasından şiddet görüyor. Ve dernekte bir arkadaşımız şöyle dedi. Burjuva bir kadının ne sorunu olabilir ki? Yani böyle bakıyor. Burjuva kadın kocasından dayak yiyemez sanki. Yani bu çok daha dar bir anlatımı ama yani aslında Ermeni soykırımına bakış da bu şekilde. Kürdistan'da olan ihlallere bakış da bu şekilde. Yani örneğin şey de böyledir ya, hani bölgede Kürt ayaklanmaları da hep emperyalizmin oyunu olarak değerlendirilmiştir. Bu bakış açısının çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum.
Peki siz kişisel hikayenizde nerede tanıştınız bu meseleyle? Nerede evet. sizin bir anlamda hani uyanmanıza vesile evet, olan evet. olay neydi?
Evet. Ya benimki tabii böyle solculukla falan hiç ilgisi olmayan, tamamen aileyle ilgili bir konuydu. Benim babamın babası, dedem hukukçu ve işte ailemizde çok böyle demokrat diye bilinen, aslında o dönem okuduğu için sanıyorum öyle. Aslında hiç demokrat bir adam değildi genel olarak aile ilişkilerinde de. Valilik falan yapmış, işte böyle herkesin aşırı saygı duyduğu, yanında ayak ayak üstüne atamadığımız bir adamdı. Benim babamın ikiz kardeşi vardı, İlhan amcam. Amcamın ilk eşi çocukları çok küçük yaştayken iki oğlunu bırakıp gitti. Başka biriyle evlendi ve çocuklarını da hiç aramazdı. Sonra amcam yıllar sonra Josefin isimli bir Ermeni kadınla evlenmeye karar verdi. Bu bizim ailede çok büyük bir şey oldu. Aa, işte İlhan bir Ermeni kadınla evleniyormuş. Dedem hemen şey istedi, Müslüman olmasını ve Hülya, adı da Hülya olsun ve ismi de dedem seçti. Tabii yengem hiçbir zaman Müslüman olmadı. Hiçbir zaman kimse ona Hülya da demedi yani. Ama bizim ilişkimiz çok yakın bir ilişkiydi. Benim mesela hayatımda, ben hep şöyle hatırlarım, kardeşim de öyle. Ermeniler dünyanın en iyi insanlarıdır. Çünkü yengemin akrabaları Artun ve Alex abiler vardı biz çocukken. Bizi çok güldürürlerdi. Onlar Zati Sungur oyunları yaparlardı. Hep onu hatırlarız. Bir an önce onlara gidelim de bize yeni oyun öğretsinler diye. Yani hayatımızda görmediğimiz şeyleri görüyorduk çünkü. Yengemle dediğim gibi çok yakın bir ilişkimiz oldu o ölene kadar. Ben kendimle ilgili Kürt olduğumuzu, babamın Kürt olduğunu 13 yaşımda öğrenmiştim. Çok bağlantılı olduğu için söylüyorum. Ben işte 13-14 yaşlarında Kilyos'a bir yere gitmiştik babamın ailesiyle ve babamın halasının oğlu bana gel denize girelim dedi. Kilyos böyle derinleşmez, gidersin gidersin hep sığ bir denizdir. Orada bana şey demişti, işte sen akıllı bir kızsın, bak ben sana bir şey söyleyeceğim ama bu bir sır. İşte kimseyle paylaşma, sana kızarlar falan. Biz dedi Kürdüz dedi. Bunu hiç unutma ve bu konuyu araştır. Ben o zaman tabii Kürtlüğün ne olduğunu falan çok fazla bilmiyorum. Tabii zaman içinde şey yapmaya başladım. Sonra 15-16 yaşlarımda bir gün Josephine yengemle Sedef Adası'na denize gittik. Ve ben artık öğrenmeye, merak etmeye başladım Ermeni soykırımını. Çünkü bir sol grubun içindeydim. Orada yengeme soykırımda sizin aileniz neler yaşadı yenge diye sorduğumda etrafına baktı korkuyla ve bana gel denize girelim dedi. Denize girelim dedi ve bana o anda 13 yaşım aklıma geldi ve dubalara kadar yüzdük. Orada bana anlattı yaşadıklarını. Benim hayatımda çok belirleyici oldu nedense bu iki olay. İki kimliğin kimsenin duymayacağı bir ortamda gizli bir şekilde söylenmesi.
Yani 75 milyon hep beraber şöyle bir denize girsek, bütün her şeyleri hatırlasak, öğrensek, evet, çok güzel olacak.
Temizlensek.
Umarım denize girmeye gerek kalmadan bu soğukta bazı şeyleri daha iyi anlayabiliriz. Eren Hanım, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür edeyim.
Sağ Türkiye'de olun. Nerede acı varsa, nerede zor durumda insanlar varsa siz hep oradasınız. Bunun için de ayrıca gerçekten ya, çok teşekkür ediyoruz.
Ben bunu borcumuz olarak görüyorum. Ölen herkese.
Yine bir şarkıyla devam edeceğiz. Haziran ayında Kim Kaşkaşyan İstanbul'a geliyor. Ağustos'ta, bu haftaki Ağustos'ta haberi var. Müzik festivali için ve bir konser verecek. Kim Kaşkaşyan, Amerikalı Ermeni bir viyola sanatçısı. Teo Angelopoulos'un filmlerinin müziklerinden, oradaki keman sesinden belki daha çok hatırlayabilir dinleyicilerimiz. Arjantinli besteci Carlos Gustavino'nun bir eserini seslendirecek. İspanyolcasını söyleyemeyeceğim, dilimi eşek arısı soksun. Ama şarkının adı Gül ve Söğüt anlamına geliyor.
Radyo Agos.
Açık Radyo. Şimdi ve burada.
Reklamlar. Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Evcil hayvanınızla birlikte bineceğiniz taksi bulmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Öyleyse yeni bir hizmet.com'un sunduğu pet taksi hizmeti tam sizin için. 0850 333 24 24'ü arayın veya yeni bir hizmet.com'u tıklayın. Pet taksi belirlediğiniz saatte adresinize gelsin. Yeni bir hizmet.com.
Dile kolay. Tema Vakfı 20 yaşında. Siz de Tema gönüllüsü olarak aramıza katılın. Sürdürülebilir yaşama birlikte sahip çıkalım. Toprak yaşamdır.
Reklamlar bitti.
Kainatın tüm seslerine açık radyo.
...12.079... ...1955'ten 1975'e... ...20 yılın en popüler şarkıları. Her cumartesi 10.30'da... ...94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan... ...Cengiz Işılay.
Açık Radyo.
Radyo Agos.
Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Da yetta, da yetta, e da to, e da to, je ni lu, je ni lu, he ta ke, he ta ke. Hozara, hozara, cemeni, cemeni, duşavu, duşavu, çapece, çapece, rasere, rasere.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Paylus sireli öngerinir. Aysor, Dasnin uhum var, yerguazlar das yerek. Bugün yine meraklarımızı giderecek sorular sormayı ve bunların cevaplarını öğreneceğiz. İki soru sözcüğümüzden biri ur, yani nerede? Diğeri kani, yani kaç olacak. Bu soruları cevaplamak için de hos, burada, hot, şurada ve hon, orada, had, tane sözcüklerini kullanacağız. Hos, hot, hon. Hos da s sesini, hot da t sesini, hon da n sesini fark ettiniz değil mi? Güzel. Şimdi sormaya başlayalım. Uryem neredeyim? Uryes, neredesin? Ure, nerede? Ureng, neredeyiz? Urek, neredesiniz? Uryen, neredeler? Urların yanına yem, yes, e, yeng, ek, yen geldi. Farkındasınız değil mi? İkinci soru sözcüğümüzle devam ediyoruz. Kani, kaç? Kani hat e, kaç tanedir? Kani kilo e, kaç kilodur? Kani metre e, kaç metredir? Kani lira e, kaç liradır? Bugünün kelimelerine gelince. Aç, sağ. Tsah, sol. Gom, taraf. Ber, yukarı. Bar, aşağı. Hos, burada. Hot, şurada. Hon, orada. Had, tane. Lira, lira. Örnek cümlelerle konumuzu pekiştirelim. Dunu ure, ev nerede? Dunu aç gomun e. Ev sağ taraftadır. Dunu aç gomun e derken, dunun yanındaki ı'ya ve gomun yanındaki n'ya dikkatinizi çekmek isterim. Geçen hafta işlediğimiz n ve ı tanımlıklarını bu örnekte olduğu gibi sık sık kullanmaya çalışacağım. Böylece kulaklarınız alışacak. Devam edelim. Hanutu ur e, dükkan nerede? Hanutu gam aç gomun e, gam tsah gomu. Dükkan sağ taraftadır veya sol taraftadır. Barı çe, berin e, aşağıda değil, yukarıdadır. Aç gomu çe, tsah gomun e, sağ tarafta değil, sol taraftadır. Hima uryeng, şimdi neredeyiz? Kirkız ure, kitabım nerede? Kirkıt hose, kitabım burada. Dedragıt ure, defterin nerede? Dedragıs hone, defterim orada. Kanihat madit, kaç tane kalem? Hinkat madit. Kanihat garmir madit, kaç tane kırmızı kalem? Kani kilo yes, vatsun kilo yem, kaç kilosun? 60 kiloyum dedim. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Size mail adresimi vereceğim. Merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz varsa bana yazabilirsiniz. susanozoglu@agos.com.tr. Başarılar ve iyi haftalar. Haçovutyun yev parishapat.
Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Da jetzt da, da jetzt da. Et da to, et da to. J'ai ni nun, het a ken, het a ren. Ho za ra, j'ai meni. Du shavu, du shavu. Cha peje, cha peje.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Bu hafta orta sayfamızda yine Suriye ile ilgili bir yazı var. İstanbullu Ermenilerin yakından tanıdığı bir isim. Aras Yayıncılığı'nın Ermenice kitaplarını bastı. Doktor Toros Toranyan. 85 yaşında. Yazının başlığı Halep bu savaşı kazanacak. Suriye'de doğmuş, 1915'te Anadolu'dan gönderilmiş, hayatta kalmayı başarabilmiş bir ailenin çocuğu Doktor Toros Toranyan. Ve hem Ermenistan'da eğitim görmüş, oradan doktor olarak çıkmış ama aynı zamanda doktorluğunu Suriye'de yaparak hayatını kazanmış bir isim. Bir kitap aşığıdır, bilenler bilir. Her sene 4-5 kitap yazar, bunları kendi çabasıyla bastırır, kendi çabasıyla dağıtır, kendi çabasıyla okur bulur. Tam bir entelektüeldir, dünya edebiyatını çok yakından takip eder. O Halep sokaklarından, Halep'in bu zorlu günlerinde, Suriye'deki iç savaş günlerinde Halep sokaklarından izlenimlerini yazmıştı. Birkaç haftadır Agos'un Ermenice sayfalarına tevrika ediliyor bu yazılar. Biz de bu hafta oralardan bir derlemeyi, o yazılardan bir derlemeyi Pakrates Tukyan'ın çevirisiyle yayınladık.
Aynı zamanda Iva Zimova'nın fotoğraflarıyla da birlikte bir Halep belgeseli oldu aslında. Tabii içeriden ve sokaktan, orada hayatın geçtiği yerden, dışarıdan ahkam kesilmeden oranın çoluğuyla, çocuğuyla, yetişkiniyle derdini ve savaşın yıkımının göstermesi bir çarpıcı yanı. Benim için 85 yaşında bu kadar acıdan geçmiş bir insanın son noktaya geldiğinde her şeyi alabildiğini açık söyleyip ama bu savaşı Halep kazanacak, savaş Halep'i yenmeyecek, biz savaşı yeneceğiz diyebilmesi de apayrı bir önem taşıyor. Sen aynı zamanda Halep'e gittiğinde yüz yüze de konuşma imkanı yakaladın. Evet. Anlat biraz Baron Toranyan'ı.
Çok zaman geçirdik Doktor Toranyan'la. Daha önce tanışmıştık İstanbul'a geldiğinde ama ben daha küçüktüm ve çok yakınlaşmamıştık. Ama o bir hafta boyunca inanılmaz sıcak bir insan olduğunu gördüm. Ve çok dirençli. O yaşına rağmen hiçbir şekilde durmuyor, yorulmuyor. Hep sokaklardaydı. Yani ben hani benim için orada bir haftalık bir süre geçecekti ve olabildiğince çok insanla tanışmak, olabildiğince fazla yer görmek için sürekli koşturdum. O da benim yanımda benle beraber koşturdu. Zor günlerde o benim hatırladığım duvar diplerinden sadece yürüdüğümüz, sürekli kurşun atışlarının, çatışmaların olduğu günde bile benimle beraberdi güneşin altında. Gündüz, gece hep oradaydı. Zaten bu yazıda da öğrendim, bilmiyordum. İki kitabını bastırmış o arada. Yani Halep'te şu an her şeyin kıtlığı var, her şeyin zorluğu var. Ama o önce matbaa bulmuş. Bir süre mücellit, ciltçi bulamamış. Ona da azmetmiş. Şehrin dışında muhaliflerin elindeki bölgede bir mücellit bulmuş ve o iki kitabı ciltletmiş. Taksiciye para vermiş, o kitapları göndermiş, aldırmış, fazlasıyla parasını ödemiş. Şimdi o kitapları nasıl dağıtacağını düşünüyor. Hatta not düşmüş. Halep'te dağıtırım, sorun değil de yurt dışına nasıl ulaştıracağım diye kaygılanıyor.
Hatta bir de bir mezarlığa kitapları koyma diye bir sahne geçiyordu bu yazıda, yok da Pakrat abi mi anlatmıştı?
Evet, o da şey, yani aktif bir pazarlama yöntemi var. Bastırdığı kitapları parası karşılığı dükkan dükkan dolaşarak, Halep'in Ermeni nüfusu çünkü çoğunlukla esnaf, onun okurları da o insanlar, dükkan dükkan dolaşarak hem kitabını satıyor, parasını alıyor, sohbet ediyor, kahvesini içiyor ve yoluna devam ediyor. Hayatı aslında bununla daha çok geçmiş, özellikle doktorluğu bıraktıktan sonrası. Ve genç kuşaklar artık daha az okuduğu için ve insanlar öldüğü için bir günde gitmiş mezarlıkta her mezarın başına birer kitap bırakarak, bunlar benim eski okurlarım, artık onlara kitap veremiyorum ama burada onların anısına bir dua okuyayım diye her mezarın başına bir kitap koymuş.
Bu kadar çok ölümle sınanan bir yerde, yani ölümle de dalga geçip asla hafife almadan ama onun varlığını inkar etmeden bu kadar hayata dair durması da çok çok sıcak. Zaten hemen bir anaokul sahnesiyle başlıyor. Çocuklarla da çok yakın ilişkisi var besbelli ve sonlarda bir yerde bir diş hekiminin anılarına yer veriyordu. Savaşın ağır maddi koşullarından dolayı kaporayı geri almak zorunda kalıyor.
Evet, bir doktora dişlerini yaptırması için önden kapora vermiş bir adamcağız. Ama şartlar çok kötüleşince, elde para kalmayınca.
Zaten açlık bir anda, eve yemek götürülmüyor. Şimdi hani neyin dişi gibi yiyecek bir şey yokken, ama onun sonunda da işte yine de bu savaşı Halep kazanacak diyebilmesi, hayat kazanacak aslında Halep'ten kastı o. Bize de başka türlüsüne inanma imkanı vermiyor. Hani o orada böyle inanıyorsa sen de başka tür yoluna, evet, devam ediyorsun.
Yani Halep gerçekten çok zor günler geçiriyor, yıkıldı. O eski Halep'i bilenler için çok büyük bir travma tabii ki bu. Doktor Toranyan da onlardan biri. O da büyük bir travma yaşıyor aslında. O yaşında tek başına eşini de kaybetmişken bunlara maruz kalmak. Ama o hala umudunu koruyabiliyorsa demek ki umut var demektir. Ben burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Belki merak edenler olabilir. Patrikhane bünyesinde Ermeni toplumunun Suriye'ye yardım göndermesi için bir komisyon kurulmuştu. Ben de orada rol alıyorum. Genç bir ekip oluşturulmuştu. Oradan fazla ses çıkmıyor, çıkaramıyoruz. Çünkü maalesef şu an Suriye'ye yardım ulaştırmanın bütün yolları kapalı. Daha doğrusu Suriye'ye yardım ulaşabiliyor muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de. Esad'ın kontrolündeki Halep merkezine yardım ulaştırmak çok kolay değil. Orada netameli bir takım işler dönüyor. Aslında faaliyet var, çalışılıyor. O ekip de çalışıyor. Ama ilk olarak geçen hafta bir parça, bir miktar deneme amacıyla gönderilen aslında küçük bir yardım ulaştı Halep'e. Bizden giden, İstanbul'dan giden bir yardım. Bunu da çok fazla duyurmak istemiyoruz. Bu yol biraz daha işler hale geldikçe açık bir şekilde insanları bilgilendireceğiz. Belki o anlamda daha fazla yardıma da ihtiyaç duyacağız. Belki daha ciddi bir yardım kampanyası örgütlemek gerekecek. Ayrıca da Suriye'den İstanbul'a gelmiş olan şu an yaklaşık 40 kişilik insanlar var. 40 kişiler, farklı aileler. O insanlara da ev bulmak, onlara gıda bulmak, onlara geçinecekleri parayı sağlamak konusunda bir ekip çalışıyor. Orada da yoğun bir faaliyet sürüyor. Onların resmi işlemlerini yapmak, kağıtlarını hazırlamak konusunda. Yani o yardım komisyonuyla ilgili, benim de dahil olduğum o komisyonla ilgili bir sessizlik var ama aslında alttan alta bir çalışma var. Sadece yasal bir takım zorunluluklardan veya fiili bir takım zorluklardan dolayı kamuoyunu bilgilendirmekte bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bunu da buradan söylemiş olayım.
Ondan da tiyatro sahnelerinde bir hayli vukuat yaratmış bir oyuna geçelim. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda bu sezon sahnelenmeye başlayan Vasıf Öngören'in Zengin Mutfağı adlı oyununda seyircilerin içinden ülkücülerin tepkisi olmuş. Oyunun 27 Aralık tarihinde Muhsin Ertuğrul sahnesindeki gösterimi sırasında iki izleyici sahnedeki karakterlerden birinin o gün Samas'ta benzer şekilde beyaz bere takmasını Bozkurt selamıyla protesto etmiş.
Evet, oyun ve o protestodan sonra Şubat ayı programından şehir tiyatrolarının kaldırılmış. Ve şehir tiyatrolarına sorduğumuzda bunun nedenini, bunun rutin olduğunu ama Mart ayında tekrar programa dahil olacağı cevabını aldık biz haber için. Ama bir takım kaygılar var çünkü oyun sadece 3 kez sahnelenmiş Ocak ayında ve henüz galası da yapılmamış. Sorduğumuzda tiyatro camiasından insanlara hani galası yapılmamış bir oyunun bir sonraki ay programa alınmaması çok da rutin değildir dendi. Oyunun kadrosu da şüpheleniyorlar. Yani oyunu unutturmak ve ondan sonra da tamamen kaldırmak yönünde bir tavrı olabilir şehir tiyatrolarının diye. Belli ki bazı milliyetçi tepkiler şehir tiyatrolarını kaygılandırmış, şüphelendirmiş veya oyunu kaldırmak belki de yönünde bir karar alacaklar. Ama biz takip edeceğiz bu meseleyi. Yani Mart ayında programda olacak dediler. Bunu görmemiz lazım, bakmamız lazım. Eğer gerçekten Mart ayında da programa girmezse demek ki bu oyuna dair bir şey var. O da çok yazık olur. Bu her milliyetçi baskıda bir tiyatro oyunu
sahnelenmeyecekse. Ya da bir sinema filmi ya da bir sergi gibi şeyleri hayli geliştirmek mümkün.
Yani kamuoyunun bu oyunun akıbetine dikkat etmesi lazım.
Buradan yine bir şarkıyla devam edelim programa. Cem Karaca'nın sesiyle gelecek. Cem Karaca bir Azeri Ermeni birlikteliğinin ürünü. Babası Mehmet İbrahim Karaca, annesi ünlü tiyatro sanatçısı Toto Karaca, İrma Felekyan. Ve çok özgün kendi sesini, müziğini oluşturmuş. Hani uzaktan bir dinlediğinde bu Cem Karaca dediğin ekol olmuş isimlerden biri. 19. yüzyıl halk ozanı Erzurumlu Emrah'ın dizeleri üzerine yaptığı bestesi O Leyli.
Dinleyelim dal başında figanı, güzelim ne demiş o Leyli Leyli. İkimiz de oturalım diz be diz, bir de hu çekelim bu Leyli Leyli. Felek çakmağını üstüme çaktı, beni bir onulmaz derde bıraktı. Vücudum kendini at
ateşe yaktı, yandım ateşine. Su Leyli Leyli, yandım ateşine. Su Leyli Leyli, felek çakmağını eyledi çengel. Yare varam diyorum, komuyor engel. Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel. Gözün yaşıyla yu Leyli Leyli. Gözün yaşıyla yu Leyli Leyli. Daim dilimizde hakkın kelamı. Uğra dost yanına, eyle selamı. İsmimi sorarsa de Emrah adı. Daim aklımızda o Leyli Leyli. Daim aklımızda o Leyli Leyli. Daim aklımızda o Leyli Leyli. Daim aklımızda o Leyli Leyli.
Dün Cem Karaca'nın ölüm yıl dönümüydü. 7. sanırım. Toprağı bol olsun onun da. Bu hafta arka sayfamızda Mustafa Erdoğan röportajı var. Türkiye'nin tanınmış önemli anayasa hukukçularından. Ona anayasa tartışmalarıyla ilgili aklımıza gelen her şeyi sorduk aslında. Daha ziyade de şu an tartışma başkanlık sistemi üzerine yürüdüğü için başkanlık sisteminin, daha doğrusu AK Parti'nin kafasındaki başkanlık sisteminin ne anlama geldiğini sordu Uygar Gültekin arkadaşımız. Orada çarpıcı bir söz söylüyor. Onu da başlığa çıkardık zaten. Başbakanın kafasındaki başkanlık sistemi değil, başkanca sistem diyor Mustafa Erdoğan.
Yani iş özellikle yerel yönetimlerle ve özellikle sınanması yeterince tamamlanmadığında bu başkanlık sisteminin yasama ağırlıklı olarak rüştünü ispat etmemişse bağımsız ve güçlü bir kesim olarak ne büyük sıkıntıları da ya da çekinceleri beraberinde getirebileceği yönünde.
Evet, ve özellikle de başkanlık sisteminde denetim mekanizmalarının çok önemli olduğunu, ama AK Parti'nin düşündüğü sistemde bu denetim mekanizmalarının neredeyse hiç olmadığı ve parlamentonun da giderek güçsüzleştiği bir rejim öngörüldüğü ve bunun doğru olmadığını, bunun çok sağlıksız olduğunu söylüyor Mustafa Erdoğan. Şöyle de bir tespiti var. Başbakan Kürt sorununun çözümünü sağlayarak bunun rüzgarıyla başkanlık sistemine bir geçiş öngörüyor. Bunu tehlikeli bulduğunu ifade ediyor. Ve Uygar sormuş, hani bunlardan hangisi sizce daha kritik? O da doğal olan cevabı vermiş, makul olan cevabı vermiş tabii ki. Bana kalsa ben Kürt sorununun çözümünü öncelik verip ondan sonra ne yapabileceğimi, daha demokratik anlamda ne yapabileceğimi demiş. Bu önemli. Bugünkü bir başka gelişme de önemli aslında. Dünkü gelişme, sabah geldiğimde gelirken gazetelere baktığımda Milliyet'te Selahattin Demirtaş'ta, tarafta da İdris Balukenle BDP'li görüşmüşlerdi ve Erdoğan'ın referandum için BDP ile ittifak yapabiliriz, yan yana gelebiliriz açıklamasına BDP'nin olumlu cevap verdiğini görüyoruz. En azından kapıları kapatmadığını, bu da Türkiye'de anayasa tartışmaları, anayasanın olası bir referanduma sunulması halinde AK Parti ile Kürt siyaseti arasında bir işbirliği olasılığının mümkün olduğunu gösteriyor. Bu, demokratik bir anayasa olasılığını artırdığı ölçüde, anayasanın içeriğini demokrasiye doğru yaklaştırdığı ölçüde tabii ki hepimizi sevindirecek bir gelişme olur. CHP de eğer buna zaten katılırsa, eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu anlamda bir erdem gösterebilirse ve siyasi bir maharet gösterebilirse, belki de şu anki karamsar havanın aksine anayasa konusundaki demokratik bir anayasa doğru gidebiliriz.
Ve umarım ondan sonra daha ferah haberlerle tekrar karşı karşıya gelmek de mümkün olur. Bugünlük bütün yayının sonuna geldik. Söyleyebileceğimiz her şeyin sonu. Her şeyin sonu yine bir şarkı, Makedonyalı bir gruptan, Baklava'dan gelecek. Bir Ankara havasıyla seslenecekler. Oğlan kolunu sallama. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Ben yokum ama görüşmek üzere.
Sarsmadan gel Elena.
Sezonum benim.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.